Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde 7 alışkanlık eğitimini konuşacağız ve konuğum da şu anda karşımda, kendisi eğitmen ve danışman Tuğçe Uçak. Tuğçe'ye merhaba, selamlar, hoş geldin.
Merhabalar Aykut. Yine yeni bir konu ile bir arada olmak çok keyifli. Teşekkür ederim.
Rica ederim bu bölümde konuğum olduğun için. Yine dedin çünkü daha önce seninle bir podcast yapmıştık karar alma üzerine. Ve podcast'te yine çok fazla istek gelen konulardan biri oldu. Uzun zamandır bu konu üzerine çalışıyorsun ve ben de seni yakından takip ediyorum bir arkadaşın olarak. Çok da gurur duyuyorum. Bu eğitimle birlikte bize de yine bu bölümde ve sonraki bölümde, neden sonraki bölüm diyorum? Çünkü iki bölümü ayırdık çok daha etkili olsun diye bu eğitim. Bize anlatacaksın. Çok sağ ol. Öncelikle konuğum olduğun için, katıldığın için, bize bu eğitimleri vereceğin için tekrar teşekkür ediyorum bölümün başında.
Ben teşekkür ediyorum.
İstersen girişte biraz seni tanıyalım. Son dönemde neler yapıyorsun? Nasıl kariyerin buralara geldi? Bu da çok fazla merak ediliyor çünkü. Takdir edilen bir konu. Belki biraz kendinden bahsedersin. Profesyonel ve akademik kariyerin nasıl gelişti? Ondan sonra da konumuza gireriz diye düşünüyorum.
Elbette. Daha önceki podcast'imizi dinlememiş olanlar için kısaca bir kendimi tanıtayım. Akademik geçmişten başlarsak 2001 Eskişehir Osman Gazi Makine Mühendisliği mezunuyum. Aynı sene Fransa Strasbourg'a dil eğitimi için gidip gittikten 8 ay sonra Louis Pasteur Üniversitesi Endüstri Mühendisliğine kabul alınca 7 yılımı Fransa'da geçirdim. Fransa'da Endüstri Mühendisliği bittikten sonra da yine aynı üniversitede Proses Mühendisliği yüksek lisansımı tamamladım. Elbette bu 7 yılın 6 yılında bir fil çalıştım. Profesyonel hayata ilk adımımı yine Fransa'da attım. Akabinde Türkiye'de de yaklaşık 15 yıl otomotiv sektöründe farklı pozisyon ve departmanlarda çalıştım. Sonrasında bir rüzgar esti ama aslında tüm yaşamım boyunca bana eşlik eden önemli bir amaçtı. Bu kadar mühendislik yeter diyerek psikoloji, eğitim, danışmanlık alanına yöneldim. Yaklaşık 6 yıldır da Franklin Covey Eğitim ve Danışmanlık Şirketi'nde kurum içi başlayan partnerliğimiz akabinde ailenin bir üyesi olarak devam etti ve büyük bir keyifle de etmekte.
Peki yani Franklin Covey ile tanışman nasıl oldu? Belki biraz bundan bahsedersin. Bu merak ettiğim bir konu aslında.
Elbette. Franklin Covey şirketinden biraz bahsedeyim. Sonrasında da yolculuğumuzun nasıl
olur tabii. Yani şirket nedir, ne yapar, belki bundan da bahsedebilirsin tabii.
Tabii ki. Aslında Franklin Covey 1983 yılında Amerika'da Stephen Covey liderliğinde kurulan, şu anda dünyanın 160 ülkesinde varlığını sürdüren, liderlik alanında dünyada ilk 10'da yer alan bir şirket. İçeriklerimizdeki sürdürülebilirliği ifade eden çok güzel bir yaklaşımımız var. Zamansız ilkeler, zamanında elde edilen sonuçlar. İşte bu anlayış ile liderlik geliştirme, verimlilik ve kişisel etkinliği artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve ürünler sunan bir şirketiz biz. Peki yollarımız nasıl kesişti? Aslında Franklin Covey'in en ünlü eğitimlerinden ve bugün üzerinde konuşacağımız Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı programını şirket içerisinde aldıktan sonra bu eğitimin akreditasyonunu alarak kurum içi Franklin Covey eğitmeni olarak yer aldım. Kurum içerisinde şirketimdeki tüm çalışanlara bu programı ve bunun yanında birkaç programla birlikte sundum. Ve akabinde de aynı çatı altında yollarımız kesişti. Şimdilerde de yaklaşık 6 yıldır da Franklin Covey bünyesinde, ailesinde eğitmen olarak çalışmaktayım.
Eğitmenler hakkında merak ettiğim şey var. Bugüne kadar kaç eğitim verdin? Hiç saydın mı ya da?
Sayısını almadım ama tabii saat olarak baktığımızda herhalde yaklaşık 10 bin saati geçti bugüne kadar. Çünkü geçenlerde o da böyle bir analiz yaptım kendimce. Neydik, ne olduk, ne yapıyoruz, nasıl gidiyor, ne kadar bir çaba sarf ettik bir sevdiğimiz bu olay üzerine, durum üzerine diyerek. 10 bin saate aşkındır bu programları sunmaktayım. Herhalde yani yüzlerce katılımcıyla da bir araya geldik diyebilirim ama kaç eğitim verdim sayısının sorusunu cevaplayamayacağım.
Anladım ama epey fazla yani. Öyle evet. Tahmin ediyorum. Peki etkili insanların 7 alışkanlığı, bunu konuşacağız bu bölümde. Aslında ufak da bir eğitim vermiş olacaksın bize. 1983 yılında Stephen Covey kurmuş şirketi dedin değil mi? Yanılmıyorum.
Evet, evet.
Ama bu kitap ilk kez 1989 yılında yayınlanmış ve onun tarafından yazılan bir iş ve belki kişisel gelişim kitabı diyebiliriz. Bu kitap tabii ki iş dünyası içerisinde çok bilinen ve çok fazla takip edilen eğitimlerden biri. Bu bölümde biz nasıl ilerleyeceğiz? 7 alışkanlığı anlatacaksın bize ama iki kısma ayırdık bu eğitimi. Birinci kısımda bağımsızlık. Burada 3 alışkanlıktan bahsedeceksin yanılmıyorsam. İkinci kısımda da dayanışma dediğimiz diğer 4 alışkanlıktan bahsedeceksin.
Evet, şimdi iki bölümü ayıralım çünkü oldukça uzun bir içerik. Öncelikli olarak bu kavramı etkili insanların 7 alışkanlığı felsefesi üzerine biraz bahsedeceğim bu bölümde ve 1, 2 ve 3. alışkanlıkta insanın karakter boyutundaki ilerlediği orta seviyeye kadar geldiğimiz kısmı konuşacağız. Sonraki bölümde de ilişkiler kısmını konuşuruz.
Peki istersen şöyle başlayalım. Franklin Covey'in en ünlü içeriği olan dünyada kitabı 40 farklı dile çevrilmiş ve 35 milyon kopya satmış, liderlik alanında da ilk 10 içerisinde yer alan etkili insanların 7 alışkanlığı eğitimi nedir? Bunu anlatarak başlayalım. Bu nedir? Bize anlatırsan çok sevinirim.
Elbette. Şimdi podcast'imizin asıl konusu yaklaşık 35 yıl önce şirketimizin kurucusu Stephen Covey tarafından yazılan ve dünyada 30'un üzerinde dile çevrilen 40 milyon kopya satmış bir kitaptır bu. Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabı. Ve bu eğitimde bu kitaptan uyarlanan Türkiye'de de yaklaşık 15 yılı aşkın yüzlerce kuruma sunduğumuz çok kapsamlı ve gerçekten kültür değişimine hizmet eden bir içerik. Etkili insanların 7 alışkanlığı aslında bizi biraz derin bir yolculuğa davet ediyor. Yani temelde kendi dünya görüşümüzü anlamaya çalışmamızı ve sonra bu bakış açısını da daha etkili, olumlu bir yöne çevirmeyi öneriyor. Yani içsel bir değişimle daha güçlü, bilinçli ve anlam dolu bir yaşam sürmeye yönlendiriyor diyebilirim. Çünkü biz gelişimin içten dışa olduğunu savunuruz. Rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun tüm kitaplarında en az bir kere geçirdiği bir cümle var. Diyor ki, insan kendini anlayabildiği zaman insanları anlamaya başlıyor. Aslında bu kitabın ve eğitimin de referansı olabilecek bir cümledir diyebilirim. Kültür değişimi, toplumun değişimi sistemlerden önce insanın değişimiyle başlıyor. Dolayısıyla bu yüzden bu kitap dünyaca ünlü ve hala da dünyada en önemli liderlik alanındaki en başarılı kitaplardan biridir diyebilirim.
Peki yani 35 yıl önce yazılan bir kitaptan bahsediyoruz. Dünyada her şey ihtiyaçlar, kuşaklar değişirken varlığını nasıl hala koruyabiliyor ve hala nasıl faydalanabiliyoruz ya da daha doğrusu nasıl fayda yaratabiliyor? Bu da merak ettiğim bir konu aslında.
Evet, harika bir soru. Eğitimlerde de sıkça önüme gelen bir soru bu. Bu kitap aslında bir hayat kılavuzu. Hayatın her alanındaki liderlik, kişisel gelişim ve etkili yaşam stratejileri üzerine odaklanan bir eser. Temel felsefesi ise hayatımızı daha etkili bir şekilde yaşamak ve liderlik yapmak için bazı temel alışkanlıklar geliştirmenin önemine odaklanıyor. Neden alışkanlık dersek, kaderimizi, yaşadığımız tüm sonuçlarımızı her gün yaptığımız rutinler oluşturuyor. Yani alışkanlıklarımız. Evet, 1989 yılında yazılan kitabın eğitimini veriyoruz. Hala ve bunun da çok geçerli sebepleri var. Aykut, aslında bu kitap insan doğasındaki temel ilkelere dayıyor sırtını ve bu nedenle zamanla değişmiyor. Gerek eğitim, gerekse kitap sadece iş hayatına odaklanmıyor. Aynı zamanda kişisel yaşam, aile, sosyal ilişkiler, ruhsal sağlık gibi birçok alanı kapsıyor. Bu da hayatlarımızın farklı yönlerini geliştirmemize yardımcı oluyor. Bu yüzden insanoğlu var olduğu sürece geçerliliği olan bir programdır diyebilirim. 7 alışkanlık eğitimiyle biz binlerce insana dokunduk şimdiye kadar ve ne mutlu ki bunu paylaşmaktan gerçekten onur ve gurur duyuyorum. Türkiye'de %98 memnuniyet oranı ile liderlik programlarının ilk sıralarında yer alıyor.
Harika. Peki eğitimin içeriğinden bahsedelim istersen. Eğitimin içeriği nasıl? 7 alışkanlık bir insanı gerçekten etkili yapıyor mu? Kim bu etkili insanlar? Bizden fazla soru oldu ama.
Evet.
Belki bundan bahsedersin. Yani hangi alışkanlık hangi felsefeyi barındırıyor? Bu tip sorular kafamda şu an yani.
Evet, etkili etkili diyoruz da nedir bu etkililik? Belki oradan başlamak gerek. Hatta böyle eğitimin adı çok sofistike geliyor bana. Kim bu etkili insanlar senin dediğin gibi? Aslında etkilinin özü arzuladığımız sonuçlara şimdiden gelecekte daha iyi sonuçları alabilecek şekilde ulaşmaktır. Etkili olmak sadece belirli bir alanda değil, genel yaşamın farklı yönlerinde başarıyı ve olumlu etkiyi içeriyor. Yani günü kurtarmaktan bahsetmiyoruz. Vizyoner bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Kitabı okurken ve eğitim süreci boyunca da paradigma değişimi dediğimiz bir değişimi yaşıyoruz. Küçük bir dipnot geçelim bilmeyenler için. Paradigma Yunanca bir kelimedir ama Türkçe'de de oldukça sıkça kullanılır. Nitekim bu eğitimin de en temel yaklaşım prensibi. Temel karşılığı, tam karşılığı paradigma eşittir bakış açısı. durumlara kattığın anlam demektir. Bu eğitimi alan herkes etkili insana dönüşür mü diye sorarsak, eğer isterse elbette. Peki kolay mı? İşte o pek sevmediğimiz konfor alanlarımızdan çıkma gerekliliği yarattığı için zor geliyor. Ama aslında o kadar da zor değil. Çünkü gerek kitapta, gerekse eğitimde anlattığımız ve çalıştığımız tüm başlıklar uygulama ve deneyim odaklı ve uygulanabilir pratik ipuçları içeriyor. Dilersen biraz eğitimin içeriğinden ve 7 alışkanlıktan bahsedelim. Eğitimimizin modeli, sürekli olgunlaşma modeli dediğimiz insanın yaşamı boyunca deneyimlediği 3 boyutlu karakter gelişimine dayanır. Birinci seviye bağımlılık, ikinci seviye bağımsızlık ve beklediğimiz ideal seviye ise karşılıklı bağlılıktır. Biraz daha açarak gidersek, insan hayata bağımlı olarak başlar. Yani bebekken temel ihtiyaçlarımızın karşılanması için ebeveynlerimize, bakıcılarımıza bağımlıyızdır. Bizi başkaları yönlendirir, besler ve destekler. Literatüre göre 4 yaşından itibaren çocuğun kendi davranış paternlerini yaratmasını bekleriz. Fakat bazen bağımlı kaldığımız çok ileri yaşlarda olabiliyor çünkü bağımlılığı normalize ediyoruz. Buradaki bağımlılığı düşünce yapısı olarak düşünelim lütfen. Gelişim sürecinde fiziksel, duygusal ve ekonomik açıdan gitgide bağımsızlık kazanıyoruz. Sonunda ise başının çaresine bakabilecek, kendine güvenen bireylere dönüşüyoruz. Yani karşılıklı bağlılık seviyesi. Ama işte bu doğal süreci bazen bozuyoruz. Gel bunu bir örnek üzerinden açıklayalım. Şimdi çocuk örneği üzerinden anlatacağım çünkü o yaşlarda başlıyor bağımlılık. Çocuklar 1 yaş civarı yürümeye başlarlar. Böyle hani sen de hatırlarsın, kafa önde, ağırlık merkezi kayık, düşe kalka yürüme hallerinin olduğu zaman dilimi. Biz ebeveynler olarak da ne yaparız? Aman bizim çocuk yürümeye başladı diyerek evde, kenar, köşe, tehlike yaratabilecek bazı kısımlarda gerekli önlemleri alır, destek malzemeleriyle kapatır, oraya buraya minderler koyarız. Ama seninki gelir, o kapatmayı unuttuğun masanın köşesini bulur ve kafayı vurur ve ağlamaya başlar. Şimdi soru şu, bu kadar önlemi almış anne baba, ebeveyn bu durum karşısında ne yapar?
Ne yapar? Yani ağlamasın diye çocuk onu telkin etmeye çalışır.
Evet.
Başka ne yapar düşünüyorum.
Bir eylem var orada, belki hatırlarsın.
Yani şu anda hatırlayamadım.
Hani yeni nesil ebeveynler daha bilinçli yaklaşıyor ama bir önceki nesli düşündüğümüzde çokça yaptığımız bir eylem var. Çocuğun çarptığı yeri dövmek.
Ha evet. Değil doğru.
Mi? Böyle ah ah diyerek masayı, çarpılan yeri dövme eylemi. İtiraf edeyim, ben de vurdum o masaya. Hatta konuştum masayla. Pis masa, sen ne geziyorsun burada diyerek kızdım. Hatta yetmedi. Oğluma da dövdürdüm. Sen de döv oğlum masayı dedim.
Şimdi, evet. Şimdi, tabii masayı suçlamış oluyoruz yani,
evet,
değil mi burada?
Masayı suçladım. Şimdi tabii burada çocuğa bir mesaj verdim aslında. Dedim ki bak oğlum, canını acıtan, seni üzen bir durum mu var? Hemen karşı tarafı suçla. Kesin o suçludur. Sen de hata olamaz yahu. Sen kralsın. Sonra düşün ki bu çocuk büyüdü. Geldi ortaokula. Sınavdan kötü not aldı. Ne oldu diye sordum. Neden böyle kötü not aldın diye sordum. Sence ne dedi?
Yine birini suçlamıştır orada. Öğretmen böyle verdi demiş olabilir.
Tabii öğretmen bana taktı. Zor yerden sordu. En sevdiğim de anne bütün sınıf kötü zaten. Bahaneler suçlamalar. Şimdi sonra bu çocuk büyüdü diyelim. Geldi büyük bir şirkette proje lideri oldu. Bir ekip yönetiyor. Yıllık hedeflerine ulaşamadı ve diyelim ki üst merciye hesap veriyor. Ne der?
Burada da şey yani başkalarını yine suçlayacak. Ekibini suçlayabilir.
Evet.
Onun dışında ortamı suçlayabilir.
Hedefler
kriz var der.
Aynen öyle. Ekonomi kötü, şartlar çok dalgalı, kaynak yok vesaire vesaire. İşte bağımlılık bu. Parmağın hep karşıyı gösterdiği bir düşünce yapısı. Sen paradigmasına dayanıyor. Sen suçlusun. O suçlu, sistem suçlu. Elbette karşı tarafın da hatalı olduğu yerler var, olabilir. Fakat bağımlılık bir kişisel olgunluk meselesidir ve koşullarla pek ilgisi yoktur. Daha iyi koşullar altında bile bağımlılığı görürüz. Kendisinde hata bulmaz bu kişiler. Hep söylenir, şikayet eder ama harekete geçmez. Peki ben ne yapabilirim demez. İşte bu yüzden bağımlılık insan karakter boyutunun en alt basamağıdır. Bazen biz ebeveynlerin tamamen iyi niyeti ve koruyucu kollayıcı davranışları çocuklarımızı bağımlı kılıyor. Sürekli arkası toplanan çocuklar gelecekte zorluklarla baş edemeyen, tek başına karar alamayan hale gelebiliyor. Öyleyse söyleneni yapan değil, gerekeni yapan çocuklar büyütelim. Şimdi Bağımlılığı iş hayatında da bazen istemeyerek yaratırız. Mikro yönetim tarzı ile sonuçlardan ziyade ekibinin iş yapış tarzına müdahale eden, kontrol frik veya bazen sadece tez canlılığından inisiyatif alanı yok eden liderler ekiplerini bağımlı karakterlere dönüştürebiliyor. Sonra da şu isyanı duyuyoruz. Ben söylemesem ya, aslında temel sorun inisiyatif alanını yok etmiş olmaktır burada. Bu yüzden en alt seviyedir bağımlılık. İkinci karakter boyutumuz ise bağımsızlıktır. Bağımsızlık nedir dersek, bağımlılığın tam tersi yaklaşım, yani ben paradigması. Burada da parmak kişinin kendisini gösteriyor. Kendi kararlar alır, sorumluluk bilinci çok yüksektir, hemen harekete geçer. Geçer de bir süre sonra ilişkilerde problem yaşamaya başlar. Aslında niyeti çok iyidir bu karakterlerin, hemen böyle sonuç üretmek. Ama bağımsızlık dozu aştığında şöyle konuşmaya başlıyor. Ben hallederim. Onu da ben yaparım, şunu da ben yaparım, sana anlatacağımı 2 dakikada ben yaparım, her mailde beni kopyaya koy, dur sen karışma diye, özellikle iş hayatında yeter be, her şeyi ben yapıyorum, ben olmasam sistem dönmeyecek şeklinde çıkışlara sahne oluyor. Şimdi az önce bahsettiğim liderler bağımsız liderlerdir ve bağımlı ekipler yaratırlar. Yani söyleneni yapan, gerekeni yapan değil. Özel hayatta ise karşısındaki kişinin sorumluluk alanını ihlal ettiği için güven problemleri ortaya çıkar. Çünkü bir süre sonra karşıdaki kişi der ki yeter ya, ben de bir bireyim. Hatta ileri safhada bağımsız karakterler özel ilişkilerindeki kişiyi bağımlı seviyeye gitmesine yol açabiliyor. Delegasyon, işbirliği, destek isteme, bunlar aşırı bağımsız karakterlerde yok. Ama eleştiriyi yine çok tabii, kendisi yapana kadar hiçbir şeyi beğenmez ve yeterli bulmaz. Mesela mükemmeliyetçi yaklaşım bağımsızlığı çok besleyen bir yaklaşım tarzıdır. İşte bu yüzden ideal karakter boyutu karşılıklı bağlılıktır. Çünkü içinde iki bağımsız birey vardır ama dozunda. Çok sevdiğim bir kelime grubu var, beraberlik zekası. İşte karşılıklı bağlılık beraberlik zekasından beslenir. İşbirliğiyle sinerji ortaya çıkar. Karşılıklı bağlılığı düşünüp buna göre hareket edecek olgunluk düzeyine ulaşamamış insanlar iyi birer üretici olabilirler. Ancak iyi bir lider ya da takım oyuncusu olamazlar. Çünkü evlilik, aile ya da kurumsal gerçeklikte başarılı olmak tamamen karşılıklı bağlılık paradigmasına dayanır. Eğer duygusal açıdan karşılıklı bağlılığa sahipsem, kendi içimde bir değer duygusu taşırım. Sevmek, sevilmek, paylaşmak gibi temel ihtiyaçları kabul ederim. Düşünsel açıdan karşılıklı bağlılığa sahipsem, kendi fikirlerimle başkalarının en iyi fikirlerinin birleşmesine ihtiyacım olduğunu bilirim. Şu kısım bence çok önemli. Karşılıklı bağımlılık ile karşılıklı bağlılık arasında çok önemli bir fark var.
İkisi aynı zannediliyordur zaten muhtemelen.
Kesinlikle. Zaten kavram karmaşası burada başlıyor. Çünkü bağımlılığın iyi bir hale olabileceğini düşünüyoruz. Fakat karşılıklı bağımlılıkta kişiler, durumlar, sistemler birbirinin zayıf taraflarını besliyor. Bu sebeple muhtaçlık oluşur ve sistemden biri çıktığında diğeri hayatta kalamaz. Ama karşılıklı bağlılıkta kişiler, durumlar, sistemler birbirinin güçlü taraflarını besler ve sistemden biri çıkarsa eğer diğeri sarsılır ama yola devam eder. Yani sağlıklı ilişkilerden de bunu bekliyoruz zaten. Birbirinin güçlü taraflarını besleyen, daha güçlü hale getiren, sinerji dediğimiz yapıya geçebilen ilişkiler sağlıklıdır diyebilirim. Özetle sürekli olgunlaşma modeli şöyle çalışıyor. İlk 3 alışkanlık ile birey bağımlılıktan bağımsızlığa ulaşır. Kişinin önce karakteriyle ilgili gelişim alanlarını kendisinin anlaması gerekir. Nasıl tohum ekmeden hasat yapamazsan bu süreci de tersine var edemiyorsun. 4, 5 ve 6. alışkanlık ile de bağımsızlık seviyesinden karşılıklı bağlılık seviyesine geçiş yaparız. Ekip çalışması, işbirliği ve iletişim gibi daha çok davranışsal boyutlarda sağlıklı yaşam yaklaşımları benimsiyoruz aslında 2. bölümde. Şimdi eğitimlerim sırasında bu modelle yüzleştiğimizde çok ilginç anlara tanık oluyorum. Birçok katılımcım tüm iyi niyetiyle gösterdiği yaklaşımların en sevdiği insanları nasıl etkisiz bıraktığını, gelişimlerinin önünde nasıl bariyer oluşturduğunu fark ediyor. Ve zaten oyunun kuralları da bu yeni paradigma ile değişiyor. İşte bu farkındalığa yaşayan katılımcılar veya okuyucular bugünden yarına radikal değişimler yaşamaya başlıyor. Çünkü farkında olamadığın bir durumu yönetemiyorsun maalesef. Bu yüzden günümüzün dünyasındaki en önemli basamak öz farkındalık. Her bir alışkanlığı kısaca açalım istersen. Bu özet kısmında özellikle eğitim know-how'una girmeden temel prensipleri anlatmak isterim. Çünkü kitapta
bu zaten çok en çok merak edilen bu herhalde. Yani kitabı mutlaka okuyanlar da vardır aramızda ama yine de hiç okumamış olanlar ya da yeni duymuş olanlar için bu önemli olacak diye tahmin ediyorum.
Kesinlikle. Birinci alışkanlıkla başlayayım o zaman. Proaktif ol. Bu alışkanlık kişinin içsel kontrol ve etkileme yeteneğine odaklanarak olumlu ve aktif bir yaşam tarzına teşvik ediyor. Temsil ettiği ana ilkeler sorumluluk bilinci, kararlarından sen sorumlusun, tepkisel değil eylemsel yaklaşım yani tepkini seçebilme özgürlüğü, kurban dilinden sorumluluk diline geçiş ve olumsuz değer zincirini kırarak değişimi getiren kişi olabilme. Yani böyle gelmiş, böyle gider kafasından biraz kurtulalım artık. Bir önceki podcastimizde tepkilerimizi seçebilme özgürlüğü hakkında konuşmuştuk. Buradan da ürün yerleştirme yapalım yine. Bu kısmın daha detayını merak ederseniz nasıl etkili kararlar alırız podcastimizi dinlemek isteyebilirsiniz. Proaktivite bizi bağımlılıktan kurtaran ilk yaklaşım. Reaktif yani kurban diliyle proaktif dil arasındaki farkı gösteren birkaç örnek düşünürsek eğer. Yapabileceğim hiçbir şey yok. İşte ben böyleyim, buna izin vermezler, aman ben mi değiştireceğim yahu cümlelerin altında sana ve çevreye verdiğin mesaj otur oturduğun yerde sen kurbansındır. Ama paradigmayı şu cümlelere çevirirsek, seçeneklerimize bir bakalım. Farklı bir yaklaşım deneyebilir miyim? Kimden destek alabilirim? İşte bak burada umut var, çaba var, eylem var, yeni fırsat arayışı var, üretmeye devam diyor. Çünkü insanın kodları üretmek üzerinedir. Bu her ne konuda olursa olsun, üretemediğimizde kendimizi amaçsız, değersiz, etkisiz hissederiz. Eğer proaktiviteyi hayatımızda var edemezsek, diğer hiçbir alışkanlık çalışmaz Aykut. 7 alışkanlık bir işletim sistemi gibi düşündüğümüzde, her bir alışkanlık diğerinin zeminini oluşturuyor. Bu alışkanlıktaki en önemli davranış paterni tepkini seçebilme özgürlüğünde olduğunu görebilmektir. Çünkü hayatımızda tüm başımıza gelenler aslında başımıza gelenlerden ziyade o durumlara verdiğimiz tepkilerden oluşuyor. Bazen hayatımızda sonuçlarını müdahalemizle değiştiremeyeceğimiz durumlara çok fazla takılırız. İşte o bunu dedi, el alem ne der, aman ayıp olur, şöyle bir mail geldi, yok işte sistem, ekonomi, trafik vesaire. Olmuş bitmiş veya etki alanımızın dışındaki konular tüm zamanımızı, enerjimizi alıyor. Ve gerçekten ben neyi değiştirebilirim, ben ne yaparsam bunu yönetebilirim sorusunu sormaya halimiz ve vaktimiz, bu da mutsuzluk ve huzursuzluğu getiriyor. Umudun olmadığı yerde eylemsizlik çıkıyor. Ama ben eğer etki alanıma odaklanırsam, okey, bu oldu, bitti. Bundan sonrasına bakalım ne yapabiliriz? Bu durumun etkisini nasıl yönetebiliriz? İş hayatında özellikle bunu kim yaptı değil, neden bu başımıza geldi diyerek paradigmamızı eyleme, üretmeye ve çözüm aramaya doğru çevirdiğimizde de daha bütünsel bir yaklaşıma ulaşıyoruz. Birinci alışkanlığı kısaca böyle özetleyebilirim.
Anladım. O zaman birinci alışkanlık proaktif oluyoruz. Bunu cebimize koyduk. İkinci alışkanlık sonunu düşünerek başlayındı yanılmıyorsam, değil mi?
Evet. Doğru. Her ne kadar bizdeki felsefe sonunu düşünen kahraman olamaz gibi olsa da.
Yani o şeyden, filmden değil mi replik?
Tabii Kurtlar Vadisi ile büyümüş bir kesim olarak ben de bu felsefeyi uzun süre benimsedim. Ama oyunun taşları değişti aslında, yerleri değişti. Sonunu düşünerek işe başla aslında bu bölümde eğitimde kepçeyi en derine daldırdığımız bölümdür. Ben bir nevi psikoterapi seansına benzetiyorum burayı. Çok duygusal anlar da yaşayabiliyoruz bu bölümde. Bu alışkanlık bireylerin hayatlarına bir vizyon belirleyerek önceden hedeflerini net bir şekilde tanımlamalarına odaklanıyor. Şöyle düşün Aykut, hayatında bulunduğun bu başarılı konuma gelebilmek için çok emek ve zaman harcadın değil mi?
Hala da devam ediyor. Ben artık onu belli bir zaman standart gitti ama artık yaşam biçimim şey, sürekli öğrenme üzerine olduğu için devam eden bir süreç.
Belki de ağır bedelleri olan seçimler yaptın.
Tabii tabii.
Yaşadığın şu anki sonuçlardan da ama mutlusun. Ama her zaman bir seçim ve bedel muhakemesi yaşadın.
Yaşadım ama ben hep şöyle düşünüyorum. Hani onların yaşanması gerekiyordu ki sonrasında o deneyimlerin, tecrübelerin olması gerekiyordu ki bir sonrakine yol gösterici olmuş oluyor.
Doğru.
Kendi açımdan böyle düşünüyorum.
Ama bazen meşguliyet kültürünü benimseyip sürekli yeni bir basamak çıkmaya odaklanıyoruz. Çaba, emek, zaman harcıyoruz. Hep koşturuyoruz, günü kurtarıyoruz. Ve yıllar sonra geldiğimiz basamağa işte bu diyerek merdivenin yanlış duvara dayalı olduğunu fark ettiğimizde işte büyük bir hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz. Elbette yaşanılan her şey tecrübe olarak fayda yaratacak senin dediğin gibi, ama basamakları çıkmaya başlamadan önce doğru duvarı tespit etseydik daha tatminkar bir yaşam yaşayabilirdik. İşte bu alışkanlıkta yaptığımız derin uygulamalar sayesinde kişi kendi değerleri, hedefleri ve misyonu doğrultusunda bir harita oluşturuyor. Ve bu harita kişinin kim olduğunu, neden var olduğunu ve nereye gitmek istediğini ifade ediyor. Hayat amacımız veya amaçlarımız ne? Bu sorunun cevabını düşündüğümüz alışkanlıktır. Bu yüzden çok ama çok derin bir alışkanlık burası.
Bu alışkanlıktan bahsederken şöyle bir şey gördüm yanılmıyorsam. Stephen Covey işte her şeyin iki kere yaratıldığını söylüyor. İnsan harekete geçmeden önce zihninde harekete geçmelidir. Bir şey yaratmadan önce iki kez ölçülmelidir. Sadece harekete geçmemeli. Önce düşünerek ben böyle mi olmasını istiyorum ve bunlar doğru sonuçlar mı diye kafasında düşünmelidir gibi bir şey hatırlıyorum.
Doğru.
Buradan da şunu söyleyeceğim. Geçenlerde bir video düştü önüme. İlginç bir videoydu. Benzer şey hani bu 10.000 saat kuralı gibi de düşünebiliriz. İşte futboldan gideceğim. Sergen Yalçın yetenekli bir futbolcu. Hocası o zamanlar ona diyor ki genç yaşta ya belki çocuk yaşta eve gideceksin diyor. Ve eve gittiğinde her gün 2 tane pozisyonu çizeceksin diyor. 2 tane pozisyon çiziyor. Belli bir zaman sonra ve kafanda canlandıracaksın yani o oyunu diyor. Ve belli bir zaman sonra aradan işte zaman geçtikten sonra çizecek şey kalmıyor. Yani oynayacak oyun kalmıyor o oyun içerisinde. O kadar çok çizmiş ki hem de kafasında canlandırmış. Sonra ilerleyen yıllar içerisinde bir maça çıktığında, bir pozisyon olduğunda ben zaten kafamda oynadığım için diyor geçmişte hepsini. Neyin ne olacağını biliyordum zaten sahada diyor. Evet. Bu bana inanılmaz gelmişti gerçekten. Benzer şeyi başka bir futbolcu da anlattı. Cengiz Ünder de anlattı. İşte o hani 10.000 saat kuralında da yani profesyonel olmak için veya işte belli bir şeyler yapmak için 10.000 saati geçmen gerekiyor gibi bir şey var ya.
Evet.
Tez var
evet,
ya. Evet. Belki bu futbolla alakalı iş dünyasında ne kadar bunu adapte ederiz bilmiyorum ama benim çok ilgimi çekmişti gerçekten. Ha, yetenek de bir yere kadar ama bir yandan da bunu şey yapmak lazım yani. Kafanda canlandırman gerekiyor demek.
Aslında doğru. Hayatımızın her aşamasında yani iş de olur, özel de olur fark etmez. Aslında iki aşamalı düşünme tekniğini uygularsak eğer hayatı daha tatminkar ve istediğimiz sonuçlara ulaşmaya daha yakın buluyoruz. Nitekim bu spor dünyasına çok karşılaştığımız bir yaklaşım. Evet, ama aynı zamanda kendi hayatımıza da olması gereken bir yaklaşım. İkinci alışkanlık sana senin dediğin gibi şunu söylüyor. İki aşamalı düşün. Zihinsel yaratım ve fiziksel yaratım olarak. Bunu bir örnek üzerinden anlatayım ben de. Mesela bir ev yaptırdığını düşün Aykut. Bu evi yaptırmadan önce bir hayal edersin. İşte ne bileyim camları büyük olsun, balkon olsun, mutfak açık mı olsa, kapalı mı olsa acaba vesaire. Bütün bu soruları kendince veya partnerinle yanıt verdikten sonra mimara bunu anlatırsın. Mimar gerekli olan çizimi yapar ve gerekli mühendislik görüşmelerini yapar. Bu mudur? Budur. İmza atılır. Proje imzası. İşte buraya kadarki olan kısım aslında zihinsel tasarımdır. Hayali kısım. O zaman bu imzalar atıldıktan sonra da müteahhit işin içerisine girer. Evin temeli atılır ve yola koyulur. İşte burası da fiziksel tasarımdır. Şöyle düşün. Zihinsel tasarımı hiç yapmadan direkt fiziksel tasarıma geçseydik eğer. Aman temeli atalım da yolda karar veririz canım. Bu işte mutfak açık mı olacak, kapalı mı olacak deseydik. Yaşayacağımız olası riskleri ve hayal kırıklıklarını bir düşün. İşte zihinsel tasarımın gücü burada çalışıyor. Önce hayal et, tasarla, sonunu düşün, akabinde ulaşmak istediğin sonuçları tanımla, ondan sonra yola koyul. Zaman kaybını, enerji kaybını, maliyet kaybını böylece minimize ediyorsun. Bu yüzden hayattaki bütün kararları alırken, iş hayatındaki bütün yaklaşımlarda sonun düşünerek işe başlamak gerçekten size büyük bir kazanç ve vizyoner bir bakış açısı sağlar.
Kesinlikle. Katılıyorum. Yani Türkiye'de biraz biz bu şekilde ilerlemiyoruz ama...
Kervan yolda düzülür deniliyor çünkü
evet,
değil mi?
Aynen.
Evet, maalesef.
Bu şekilde ilerlememiz gerekiyor.
Hızlı hareket etmek büyük maliyetlere sebep olabiliyor bazen.
Peki üçüncü alışkanlık nedir?
Üçüncü alışkanlık bu podcast'in bu bölümün son alışkanlığı olarak tanımlayalım. Sonrasında da diğerlerini görürüz zaten. Önemli işlere öncelik ver alışkanlığı. Bu alışkanlık insanın gününü ve yaşamını daha bilinçli bir şekilde yönetmesini sağlıyor. İnsan canlısının sevmediği ama sürekli içinde olduğumuz acil durumlar veya günlük işler arasında sıkışıp kalmak. Keşke uzun vadeli hedeflere odaklanarak daha tatmin edici ve başarılı bir yaşamımız olsa diye umut ediyoruz. Ve bu umut ettiklerimizi de sürekli ama sürekli erteliyoruz. Çünkü neden? Çok meşgulüm. Peki kendimiz için en önemliyi biliyoruz genelde ama neden sürekli erteleme telaşındayız? Evet, bir yanda büyük hedeflerimizi, hayallerimizi biliyoruz. Tam olarak ne yapmamız gerektiğini, hangi adımları atmamız gerektiğini kafamızda net bir şekilde canlandırabiliyoruz. Ancak diğer yanda işte o adımları bir türlü atmıyoruz. İki temel sebebi var bence bunun. İlki konfor alanı güvenliği. Bilmediğimiz, üzerine düşünmediğimiz, keşfetmediğimiz konular bizi korkutabilir. Dolayısıyla bildiğimiz ve konforlu hissettiğimiz yerde orada olmak yeni bir şeylerle yüzleşmek yerine daha güvenli ve cazip geliyor. Mesela var ya bize çok yanlış bir deyim. Aman icat çıkarma şimdi. İşte şimdi bozmayalım rahatımızı. Eğer illa olacaksa da zaten son dakika stresi bana mecburen yaptıracak bu işi. Ama işte o zaman da sürekli krizlerden beslenen bağımlılık çıkıyor karşımıza. Bir diğer engel aslında bu bağımlılığa götüren mükemmeliyetçi yaklaşım. Bir işe başlamadan önce her şeyin mükemmel olmasını bekliyoruz bazen. Bu da bizi o işe hiç başlamamak veya çok uzun süre erteleme düşüncesine götürebiliyor. Şimdi değil, daha iyi bir zaman bulunca başlarım düşüncesi çok cazip. Ama biliyoruz ki bir sıfırdan büyüktür. Yani en önemliyi görmek ve yaşamak için bizim harekete geçmemiz gerekiyor. O da önce bakış açısını değiştirmekle mümkün. Bu alışkanlık bir zaman yönetme felsefesini savunmaz. Çünkü biz zamanı yönetmeyiz. Zaman evrenin doğal yasalarına dayanarak hep aynı ritimde akıyor. 24 saat, hep 24 saat. Peki biz neyi yönetiyoruz dersek? Bu zaman dilimindeki kararlarımızı, seçimlerimizi ve tepkilerimizi. Prensipler her zaman yönetir Aykut. Hani bazı insanlar vardır hayatımızda yaklaşımını farklılaştırdığımız. Mesela ben derim ki Aykut son dakika planlamasından hoşlanmaz. Ben ona en geç 4-5 gün öncesinde haber vereyim. Mehmet mi? Mehmet'e son dakika haber versem o olur zaten, nasılsa uyum sağlar. Bak burada konu aynı konu, ben aynı ben ama tavrım değişik. İşte benim Aykut'a yönelik davranış değişikliğimin altında Aykut'un prensipleri var. Hayatınızı etkileyen insanların size olan davranışlarından memnun değilseniz kendi davranışlarınızın altındaki prensiplere bakın. Kapıyı aralamak önemlidir ama arkasına ayağını koymazsan o kapıyı açarlar. Hatta en yakınlarını açar. Burada bu yüzden cevaplamamız gereken önemli bir soru var. Hayatında en önemliyi bilerek mi yaşıyorsun yoksa günümü kurtarma telaşındasın? Çünkü eyleme geçmeyen farkındalık yıllar sonra karşına pişmanlık olarak çıkıyor. Yani hayatı bir yolculuk olarak düşünürsek ve diyelim ki arabayla çıktın bu yolculuğa, birinci alışkanlık sana bak direksiyonda sen varsın farkına var artık diyor. İkinci alışkanlık hangi yöne gitmek istiyoruz diye soruyor. Ve üçüncü alışkanlık ise o yöne hangi yollardan nasıl bir yolculuk planlaması ve önceliklendirmeyle gideceğiz diye soruyor. İşte bu üç alışkanlık bizi bağımlılık seviyesinden kurtarıp bağımsız birey haline dönüştürür. Fakat sosyal varlıklarız, hayatımızda ilişkiler olmadan devam edemiyoruz. İşte bu nedenle ideal seviyemiz etkili ilişki yönetimini de içeren karşılıklı bağlılık seviyesi. Bu kısmı da podcastimizin ikinci bölümünde devam edeceğiz sanırım, değil mi Aykut?
Son bölümler beni çok düşündürdü yalnız. Yani gerçekten düşündüm, böyle iç çektim. Evet, çok haklısın gerçekten. Ben bazen mesela çok düşünüyorum insanlar neden bana böyle davranıyor diye. Cevapları almış oldum. Jenerik de çıkmış oldu, bölümün jeneriği. Çok teşekkür ediyorum sana.
Ben teşekkür ederim.
Peki ikinci kısımda devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.
Görüşmek üzere diyelim o zaman.
Görüşmek üzere. Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Akın Arslan, Ahmet Uçar, Serdar Sungur, Recep Topçu ve Nilay Atalay'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon'a ait bağlantıyı bulma şansını yakalayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com, Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.